Ayrım 21, eşya hukuku, sayfa 255. 2. Paylı mülkiyetin kurulması. Paylı mülkiyet hukuki işlem ile, resmi makamın tasarrufu ile, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya kanun icabı vücut bulur. Örnek olarak bir kimse tek başına malik olduğu halde diğer kişilere pay devrederse veya birkaç kişi bir malı birlikte satın alarak kazanırlarsa hukuki işlem ile paylı mülkiyet kurulmuş olur. İmar kanunu uyarınca belediyelerce fertlere paylı olarak dağıtılan taşınmazlar üzerinde idari karar uyarınca paylı mülkiyet kurulmuş olur. Diğer yandan imar kanununun getirdiği uygulamalar sonucunda paylı mülkiyet konusu olan taşınmazlar doğmaktadır. İmar Kanunu madde 16, 17, 18, Medeni Kanunun 721 ve 776. maddelerinde düzenlenen hallerde de paylı mülkiyet kanunu icabında kendiliğinden vücut bulur. Gerçekten Medeni Kanun madde 721'e göre iki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar parmaklık, çit gibi sınırlıklar aksi ispat edilmedikçe her iki komşunun paylı malı sayılır. Bu halde eşyaya bağlı paylı mülkiyet söz konusudur. Medeni Kanun 776'ya göre de birden çok kişinin taşınır malları önemli bir zarara uğratılmadan ve para harcanmadan ayrılmayacak şekilde birbirleriyle birleşmiş veya karışmışsa o kişiler yeni şey üzerinde taşınırlarının birleşme veya karışma zamanındaki değerleri oranında paylı mülkiyete sahip olurlar. Medeni Kanun madde 644'e göre mirasçılardan birinin veya birkaçının talebiyle sulh hakimi terekeye dahil malların bir kısmı veya tamamı üzerinde paylı mülkiyet kurulmasına karar verebilir. 3. Paydaşların payları bakımından durumları. A. Pay oranı. Paylı mülkiyetin niteliği gereği her ortağın söz konusu mülkiyette belirli bir pay sahibi olduğunu belirtmiştik. Bu pay 3'te 1, 7 bölü 125 vesaire gibi bir oran olarak ifade edilir. Bu oran paylı mülkiyetin kurulmasına yol açan hukuki işlem, idari karar veya kanun hükmüyle belirtilmiş olabilir. Örnek olarak Medeni Kanun madde 776'ya göre birleşme veya karışma yüzünden kurulan paylı mülkiyette karışan veya birleşen şeylerin malikleri bu malların karışma veya birleşme zamanındaki değerleri oranında paydaş olurlar. Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda kütükteki mülkiyet kaydı tescile yol açan hukuki sebeple belirlenen pay oranını da gösterecektir. Şayet tescil hukuki sebepten farklı bir oranı gösteriyorsa veya hukuki sebepte bir oran bulunmasına rağmen kütükte bu oran yazılı değilse, Medeni Kanun madde 1025 gereğince sicilin düzeltilmesini dava edilebilir. Mevcut ve geçerli pay oranının değiştirilmesi ise ancak yeni resmi senet ve buna yeni tescil yapılması ile mümkündür. Paylı mülkiyetin kurulmasına yol açan hukuki sebepte pay oranı tayin edilmemişse veya pay oranı belli değilse paylar eşit sayılır. Medeni Kanun madde 688 fıkra 2. Aksini iddia eden iddiasını ispatla hükümlüdür. Pay oranı paydaşın paylı malın yönetiminde söz sahibi olma durumunu Medeni Kanun madde 689 yükleneceği gider, vergi vesaire yükümlülüklerin oranını Medeni Kanun madde 694 tayin eder. Fakat paydaşlar sözleşme ile bu konuları pay oranına bağlı olmayan bir şekilde düzenleyebilirler. Fakat bu anlaşma sadece tarafları ve külli haleflerini bağlar, cüzi haleflere etkisi yoktur. Pay oranı, paylı mülkiyetin sona ermesinde her bir paydaşın mal veya para olarak eline geçecek şeyi de tayine yarar. B. Paydaşın payında tasarrufu. Medeni Kanunun 688. maddesinin 3. fıkrasına göre paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Paydaş payının tamamını devredebileceği gibi sadece bir kısmını da devredebilir. Medeni Kanun madde 732. Eski medeni kanun sadece payın devri ve rehnedilmesinden bahsetmesine rağmen biz pay üzerinde maddi kullanmayı hedef almayan irtifak hakkı, bu bağlamda taşınmaz mülkiyeti payında intifa hakkı ve taşınmaz yükü kurulabileceğini savunmuştuk. Buna karşılık pay, maddi kullanmayı hedef alan irtifak haklarına konu olamaz. Örnek olarak bir taşınmaz payı üzerinde bir geçit irtifakı kurulmasına gerek payın gerek söz konusu irtifakı niteliği imkan vermez. Zira geçit hakkına özgülenecek yerin her noktasında diğer paydaşlarında hakkı vardır. Bunların haklarını ihlal etmeksizin o yerden geçme imkanı yoktur. Yeni Medeni Kanun 692, 697 ve 700. maddelerinde pay üzerinde intifa ve veya taşınmaz yükü kurulmasına açıkça imkan vermiştir. Aynı sebeple maddi kullanmayı gerektiren kira sözleşmesine de pay konu olamaz. Bir paydaşın müşterek şeyin aynındaki payını üçüncü bir şahsa veya paydaşlarından birine kiralaması esas bakımından da mümkün olmayan tasarruflardandır. Hükmünü veren 27.11.1946 tarih ve 15 sayılı Yargıtay içtihatını birleştirme kararındaki fikir, gerekçesi bir yana sonucu itibariyle doğrudur. Bununla birlikte içtihatı birleştirme kararı, yalnız iki kişi arasında paylı olan bir şeyin paydaşlarından birinin kendi payını diğerine kiralamasını mümkün görmektedir. Bu istisna, paylı şeyin tamamı veya bir bölümünün paydaşların kararı ile bir paydaşa kiralanması anlamında da kabul edilebilir ki doğru olan bu değerlendirmeyi paylı şeyin kiralanması meselesinde aşağıda paylı mülkiyet birliğini incelerken ele alacağız. Şayet paylı maldan yararlanma şekli bir sözleşme ile belirlenerek bir paydaşın kullanacağı kısım tayin edilmişse paydaş kendisine özgülenen yeri kiraya verebilir. Pay devredilebildiğine göre miras yoluyla intikal de eder ve paydaşın borcu için haciz de edilebilir. Bu hususu Medeni Kanun madde 688 son fıkrasında açıkça belirtilmektedir. Paydaş payında tasarrufta bulunurken payın taşınır veya taşınmaz mülkiyetine ilişkin bulunmasına göre taşınır mülkiyetinde veya taşınmaz mülkiyetinde tasarruf hususundaki hükümlere uyacaktır. Taşınmaz mülkiyeti payının devrinde, rehninde veya başka sınırlı aynı hakla yüklü kılınmasında resmi senet ve buna dayanan tescil yapılacaktır. Payın rehnedilmesi halinde kimin payının rehnedildiği düşünceler sütununda gösterilecektir. TST madde 33 fıkra 1. Taşınmazdaki paylı mülkiyet payının satışında diğer paydaşlar kanuni ön alım hakkını kullanarak öncelikle satın almak imkanına sahiptirler. Taşınmazlarda paylı mülkiyet hakkının devrinde kanuni bir kısıtlama teşkil eden bu hakkın Medeni Kanun madde 731 uyarınca bertaraf edilmesi mümkündür. Kanuni ön alım hakkı ile ilgili meseleler taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları incelenirken ele alınacaktır. Paylı mülkiyette paydaşların payının devrini kısıtlama, örnek olarak diğer paydaşların rızasına tabi kılma hususunda paydaşların yapacakları sözleşmeler sadece taraflar arasında hüküm ifade eder. Üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bu yoldaki anlaşmaların tapu siciline şerh edilerek üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi imkanını da kanun öngörmüş değildir. Buna karşılık paydaki mülkiyetin bir taşınmaz mülkiyetine bağlı kılınması, eşyaya bağlı paylı mülkiyet halinde pay, bağlı olduğu taşınmazdan ayrı olarak devredilemez. Taşınmazı devrederken payı hariç tutmak da mümkün değildir. Taşınmaz mülkiyetinde bütün paylara ait tasarrufların hepsinin o taşınmaza ait sahifede cereyan etmesi, tapu sicilinde aranan açıklığa pek uygun değildir. Örneğin 10 paydaşı bulunan bir taşınmazda hepsi aynı sahifede gösterilen 10 payın her birinin devri, rehnedilmesi, irtifaklarla yüklenmesi halinde bu sahifede meydana gelecek karışıklığı tasavvur etmek bu hususta yeterli bir fikir verir. Buna karşılık tıpkı bağımsız ve sürekli haklarda olduğu gibi paylara da kütükte ayrı birer sahife açmak imkanı kabul edilirse Her payın durumu açık olarak görülür. Halbuki bugün buna hukuken imkan yoktur. İsviçre'de 1963 yılında kabul edilen İsviçre Medeni Kanunu'nun paylı mülkiyet hükümlerini değiştiren ve kanuna kat mülkiyeti ile ilgili hükümler ilave eden kanun, kat mülkiyeti kurulması söz konusu olan haller için paylara kütükte ayrı sahifeler açılması imkanını kabul etmiştir. Bizde ise kat mülkiyeti kanununun 11. maddesi ile tapu kütüğünden ayrı bir kat mülkiyeti kütüğü kurulmuş ve bu kütükte bağımsız bölümlere, örnek olarak katlara ayrı sahife açılması esası kabul edilmiştir. C. Paydaşın hakkını koruması. Kendi payı bakımından malik hak ve yetkilerine sahip bulunan her paydaş, mülkiyet hakkının koruyucu yetkilerinden yararlanmak, istihkak ve el atmanın önlenmesi davaları açmak imkanına sahiptir. Bu davaları paydaş üçüncü kişilere karşı açabileceği gibi birlikte zilyetliğini sağlamasını engelleyen veya payına saldırıda bulunan diğer bir paydaşa karşı da açabilir. Bundan başka paylı maldan yararlanmasına engel olarak zararına sebebiyet veren paydaşa karşı tazminat davası açmak imkanına sahiptir. Keza üçüncü kişinin saldırısına diğer paydaşlar razı olsalar dahi rızası bulunmayan paydaş el atmanın önlenmesini talep edebilir. Paydaşın diğer bir paydaşa karşı zilyetlikten doğan davalar açabilmesi, paylı malda paydaşa fiili hakimiyetin tanınmasına ilişkin bir anlaşmanın olmasına bağlıdır. Paylı bir taşınmazdaki payı yolsuz olarak başkası adına tescil edilen paydaş, kaydın düzeltilmesini dava edebilir. Medeni Kanun Madde 1025. Ortak menfaatler dolayısıyla sağlanan korumanın bölünememesi sebebiyle malın tamamını kapsadığı hallerde bir paydaşın başvurduğu koruma tedbirlerinden diğer paydaşlar da yararlanmış olur. Medeni Kanun'un 693 son maddesi bu yararlanmayı bir paydaşın diğerlerini temsil etmesi olarak adlandırmaktadır. Fakat ortada bir temsil değil, bir yararlanma söz konusu olduğu, Yargıtay'ın 21.6.1944 tarih ve 24 sayılı İctihadı birleştirme kararında da ifadesini bulmuştur. Bu mesele aşağıda paylı mülkiyet birliği incelenirken tekrar ele alınacaktır. Bir paydaşın hakkını korumak için başvurduğu tedbiri sadece onun payına hasretmek mümkün oldukça paydaş ancak kendi hakkı bakımından dava açabilir. Örnek olarak paylı mala verilen bir zararın tazmini hususunda her paydaş ancak kendi payı için dava açabilir. 4. Paylı mülkiyet birliği ve idaresi. Bir malın paydaşı olan kişiler arasında bu mülkiyet dolayısıyla bir hukuki ilişkin vücut bulur. Bu hukuki ilişkiye paylı mülkiyet birliği denilebilir. Tüzel kişiliği bulunmayan bu birlik, paylı mülkiyetin kurulması ile doğmakta ve söz konusu mülkiyetin sona ermesine kadar devam etmektedir. Bir kimse paylı mülkiyette pay sahibi olmakla birliğin üyesi durumuna girmekte, pay sahibi olmaktan çıkınca da üyeliği sona ermektedir. Medeni Kanun'un 689. maddesi söz konusu birlikte malın yönetimi konusundaki kararların nasıl alınacağını ve fiilen yönetimin nasıl gerçekleştirileceğini düzenlemektedir. Böylece paydaşların paylı malla ilgili olarak yapacakları yararlanma, kullanma ve yönetim sözleşmelerinin geçerliliği oy birliğiyle alacakları karara bağlanmıştır. Aynı maddede oy birliğiyle alınmış olsa dahi paydaşların anlaşması ile iki halde paydaşın sahip olabileceği hak ve yetkiler kaldırılamayacak ve sınırlandırılamayacaktır. Bunlar 1. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğini ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek. 2. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhal alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak yetkileridir. Bu yetkileri ortadan kaldıran veya sınırlayan anlaşmalar geçersizdir. Yeni Medeni Kanun, kullanma ve yönetime ilişkin konularda paydaşların oy birliğiyle anlaşarak yaptıkları düzenleme ve aldıkları kararların bağlayıcılığı hususunda önemli düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin ve kararlarının sadece tarafların ve bunların külli haleflerini değil, aynı zamanda paylı malda sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynı hak kazanan kimseleri de bağlayacağı Medeni Kanun Madde 695 fıkra 1 hükmü ile açık bir şekilde kabul edilmiş bulunmaktadır. Paylı mal, taşınır mal ise bu kural mutlak olarak geçerlidir. Buna karşılık paylı mal, taşınmaz bir mal ise kararların sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynı hak kazananları bağlaması için tapu kütüğüne şerh verilmesi gereklidir. Medeni Kanun Madde 695 Fıkra 2. Şerhin koşulları Medeni Kanun Madde 689 sonda belirtilmektedir. Buna göre taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir. İmza onayı şerhin bir koşuludur. Kanunla paydaşa verilen tek başına şerh için tapu müdürlüğüne başvurma yetkisinden ayrıca bir şerh anlaşmasına gerek olmadığı sonucuna varılmalıdır. Yönetim hususunda aksine bir sözleşme yoksa paydaşların paylı malı nasıl yönetecekleri Medeni Kanun Madde 690-692 arasında düzenlenmiştir. Bu hükümlerden paydaşların yönetime ilişkin kararları toplanarak alacakları anlaşılmaktadır. Yapılacak işin önem derecesine göre alınacak karar yeter sayısı değişmektedir. Şöyle ki, A. Çoğunluk aksine karar vermedikçe paydaşlardan her biri küçük onarımlar gibi olağan yönetim işlerini icra etmeye yetkilidir. Medeni Kanun Madde 690 Fıkra 1. Küçük onarım ve tarımsal işler bu konuda örnek olarak belirtilmiştir. Acele yerine getirilmesi gereken koruma önlemlerinin olağan yönetim işi sayılacağı kabul edilmektedir. Her bir paydaş olağan yönetim işlerini yapmaya yetkili ise de bu yetkisini kullanmaya yani yönetim işleri görmeye mecbur değildir. Diğer taraftan paydaşlar zorunlu ve ivedi işlerin yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere paydaş sayısının çoğunluğu ile alacakları bir kararla olağan işlerin görülmesinde yetki ile ilgili farklı bir düzenleme kabul edebilirler. Yönetim işlerini görmek için bir yönetici tayini hususunda çoğunlukla alınan kararın yeterli olup olmadığı tartışmalıdır. Olağan yönetim işi bir hukuki işlem yapılmasını gerektiriyorsa, hukuki işlemi yapan paydaşın diğer paydaşları temsile yetkisi olduğu kabul edilmelidir. Üçüncü kişi bu halde kanunun yönetim düzenine güvenebilmelidir. Olağan yönetim yetkisinin paydaşlarca daraltılması veya ortadan kaldırılması üçüncü kişilere karşı bunları bildikleri oranda ileri sürülebilir. B. İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi, adi kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmelerin yapılması veya feshi, toprağın ıslahı gibi önemli yönetim işleri için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir. Medeni Kanun Madde 691 Fıkra 1. Olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım, onarım ve yapı işlerinde de aynı çoğunluk aranır. Medeni Kanun Madde 691 Fıkra 2. Böylece kanun, önemli yönetim işlerinin yapılması hususunda çift çoğunlukla karar alınmasını aramaktadır. Paydaşların çoğunluğu ve bu çoğunluğun sahip olduğu pay toplamının bütün payların yarısından fazla olması gerekmektedir. Örnek olarak A 3/8, B 2/8, C 1/8, D 1/8, E 1/8 oranında pay sahibi ise A artı B pay çoğunluğunu sağlarsa da paydaş çoğunluğu yoktur. C, D, E paydaş çoğunluğunu sağlarsa da pay çoğunluğu yoktur. Buna karşılık A artı C artı D hem pay hem paydaş çoğunluğunu sağlar. Eğer paylı mal sadece iki paydaşa aitse Medeni Kanun Madde 691 Fıkra 1'de aranan çoğunluğu sağlamak ancak tarafların oy birliğiyle mümkün olur. Söz konusu çoğunluk sağlanamadığı takdirde Medeni Kanun Madde 691 Fıkra 3'te paydaşlara hakime başvurma imkanı tanınmıştır. Her ne kadar hüküm hakime başvurma yetkisini pay ve paydaşların eşitliği halinde tanımış gibi bir ifade kullanmışsa da bu ifadeyi pay ve paydaş çoğunluğu sağlanamadığı haller şeklinde anlamak gerekir kanaatindeyiz. Mahkemeye başvurarak karar istenmesi üzerine hakim bütün paydaşların menfaatini gözeterek hakkaniyete uygun bir karar verecektir. Hüküm, hakimin gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar arasından veya dışarıdan birisini kayyum olarak ataması imkanını da öngörmektedir. Medeni Kanun 691. maddede önemli yönetim işleri için örnek olarak işletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesini, adi kira veya ürün kirasına ilişkin sözleşmenin yapılması veya feshini, toprağın ıslahını, ikinci fıkrada ise olağan yönetim işleri sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli olan bakım, onarım ve yapı işlerini göstermektedir. İşletme usulünün değiştirilmesi, paylı maldan şimdiye kadar olan yararlanma tarzının değiştirilmesi olarak belirtilebilir. Paylı binada kömürle çalışan kalifer kazarının doğalgaza çevrilmesi, paylı mülkiyete tabi bir benzinli otomobilin otogazla çalışır hale getirilmesi, işletme usulünün değiştirilmesi olarak görülebilir. Tarım türünün değiştirilmesi, ekinin değiştirilmesidir. Bu deyimden ne anlaşılacağı tartışılmalıdır. Biz arpa yerine buğday ekilmesinin bu deyimin kapsamı dışında olağan yönetim işi olacağı, bir bağın tarla haline getirilmesinin ise paylı malın özgürlediği amacın değiştirilmesi olarak paydaşların oy birliğini gerektireceğini, Medeni Kanun madde 692 fıkra 1, buna karşılık hububat ekilen bir tarlanın tütün veya şeker pancarı ekimine özgülenmesinin tarım türünün ekimin değiştirilmesi sayılacağı kanaatindeyiz. Paylı malın tamamı veya bir kısmı hakkında adi kira veya ürün kirasına ilişkin sözleşme yapılması da önemli yönetim işlerinden sayılmıştır. Fakat paydaşlar paylı maldan her birinin yararlanacağı yeri tayin etmişlerse, örnek olarak 3 katlı bir evin her katı bir paydaşın oturmasına özgülenmişse, her paydaşın kendisine özgülenen kısmı kiraya vermesinin olağan yönetim işlerinden sayılması düşünülebilir. 27.11.1946 tarih 28/5/15 sayılı İştihatı birleştirme kararı, bu sonuç çoğunlukla alınan bir kararla paydaşlara bu yolla yetki verilmiş olmasına bağlı görmektedir. Kararda aynen şöyle denilmektedir: hatta o şey paylar sayısınca hisselere ayrılmış ve her hisse paydaşlardan birine bırakılmış olsa bile, yine bunların ayrı ayrı mühim idari tasarruflardan olan kira bağıtı yapmaya yetkileri olamaz. Meğer ki kanunun tayin etmiş olduğu çokluk veya bütün paydaşlar buna müsaade etmiş olsunlar. Gerekli çoğunluk kararı bulunmadan bir veya birkaç paydaş tarafından paylı malın tamamı veya bir kısmı kiraya verilmişse, diğer paydaşlar bu kira sözleşmeli ile bağlı değildir. Eğer sözleşme bütün paydaşlar adına yapılmışsa, yetkisiz temsil hükümleri, bakınız başlar kanunu madde 38-39, uygulanmak gerekir. Şayet kira sözleşmesini yapan paydaş sözleşmeyi kendi nam ve hesabına yapmışsa, bu takdirde diğer paydaşlar kiracının kullanılmasına engel olurlarsa, sözleşmeyi yapan paydaş borcunu yerine getirmemesinin sonuçlarına katlanır. Borçlar Kanunu madde 96, Borçlar Kanunu madde 253-275. Paylı malın kiraya verilmesi gibi mevcut kira sözleşmesinin feshedilmesi de önemli yönetim işi sayılmıştır. Her bir paydaş tarafından yerine getirilmesi mümkün olan olağan yönetim işleri sınırlarını aşan bakım, onarım ve yapı işlerinin yapılabilmesi için pay ve paydaş çoğunluğu aranmaktadır. Maddede paylı malın bakımı, onarımı ve bu malda yapılan yapı işinin önemli yönetim işi sayılması için bu işlerin paylı malın değerinin veya olağan kullanılmaya, yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli olması aranmıştır. Eğer böyle bir gereklilik yoksa, bu işlerin yapılması sadece faydalı görülüyor veya zevk için yapılacaksa, bu halde Medeni Kanun madde 692 fıkra 1'e göre paydaşların oy birliğiyle alacağı karar gereklidir. C. Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, örnek olarak bir bağın tarlaya çevrilmesi, bir tarlanın inşaata açılması, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi gibi olağanüstü yönetim işleriyle paylı malın devri veya üzerinde sınırlı aynı hak kurma gibi tasarruf işlemlerinde paydaşların oy birliği aranır. Fakat Medeni Kanun gerek olağanüstü yönetim işleri gerekse tasarruf işlemlerinde oy birliği kuralı yerine başka bir hal tarzının yine oy birliğiyle kararlaştırabileceğini kabul etmektedir. Medeni Kanun madde 692 fıkra 1. 21. ayrımın sonu. Sayfa 266.